Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Evet, yine önemli konularla bu haftada birlikteyiz. Önemli başlıkları sizinle konuşacağız. Öncelikle İstanbul geçen gün bir deprem yaşadı hocam. Bununla başlayalım. Siz bir coğrafyacısınız. Bu konuda uzman bir isimsiniz. Beklenen bir depremdi ama tabii 6.2 olarak açıklandı. Daha büyük bekleniyordu. Allah büyüğünden saklasın tabii. Bu yaşanan depremi nasıl yorumladınız? Marmara açıklarında, Silivri merkezli. Bu noktada tedirgin olan dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Buradan başlayalım ve devam edelim programımıza.
İnşallah. Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Geçen 23 Nisan günü öğle vakti olan depremde ben de Maltepe'de oturuyorum, 8. katta epeyce bir sarsıntı hissettik. Evet. Rabbim memleketimizi, İstanbul'u, milletimizi bu tür afetlerden korusun diye dua ve temennilerimizle başlayalım. Şimdi Türk tarihinde biz konar göçer bir toplumuz. Yani İslam öncesine kadar gittiğimizde 1000 yıl, 2000 yıl öncesinde depremle ilgili yer silkindi derlermiş. Evet. Yer silkindi. Yani bir çadırda yaşıyorsunuz, deprem oluyor. En fazla çadırın direği üstünüze düşer. Dolayısıyla deprem, yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, yani havanın ısınıp soğuması gibi doğal bir hadisedir. Yer kabuğunun kendi içerisindeki bir döngüsüdür. Levha dediğimiz plakalar arasındaki hareketlerin, işte enerjinin birikmesi ve belli bir periyotta boşalmasıdır. Bu fay hatlarının olduğu yer belli. İşte Marmara Denizi'nin içerisinde de böyle levha sınırı geçiyor. Peki bu afete dönüştüren, bu doğal olayı afete dönüştüren nedir? Bizim açgözlülüğümüz, hırsımız yüzünden inşaat kurallarına uymadan bir takım hırs ve çok para kazanma hevesiyle demirden, çimentodan, inşaat tekniğinden ve benzeri, yani 4 katlık bir projeye 5. 6. katı atmaktan kaynaklanan sebeple kendi evimizi adeta tabutluk haline getirmişiz ve bu sebeple şu anda Marmara Denizi kıyısına yaklaştıkça deprem riski artıyor. Yani depremle ilgili birkaç cümle daha söyleyip bitireyim. Yani fay hattı Marmara Denizi'nin içerisinde. Marmara'ya doğru yaklaştıkça depremin şiddeti daha fazla hissediliyor. Karadeniz'e doğru gittiği az hissediliyor. Birincisi bu. İkincisi zeminin sağlam veya çürük olması. Mesela Çamlıca, bizim radyomuzun olduğu yer, İstanbul'un birinci derecede sağlam zeminli yeri. Mesela Kadıköy, Fenerbahçe stadının olduğu Kurbağalı Dere'nin olduğu yerde birinci derecede çürük zemin, evet, diyelim ki. Zemin önemli. Üçüncüsü de binamızın sağlamlığı önemli. Demek ki sağlam zemine, sağlam bina yapınca huzur içinde yatabiliriz. Ecel de Allah'tandır. Bu nedenle Allah akıl vermiş, insanların zemin etüdü yaptırıp sağlam binalarda
güvenli oturmasını
diliyoruz. Zaten bütün deprem uzmanlarının da söylediği şey budur. Şimdi gelelim o 23 Nisan günü öğle saatlerinde deprem olunca insanların sokaklara akın edişine. Evet. Ve işte kimi çadır almaya çalışıyor, kimi marketlerden bir şeyler almaya çalışıyor. Fakat İstanbul'u hatır sayılır sayıda şehri terk edenler oldu. 2000 okullar tatil edildi. Evet. Şimdi Gazze'yi bakalım. 7 Ekim, 1,5 yıldır.
Evet.
İnsanların evlerinin %80'i tamamen yıkılmış durumda. 3-4 defa yani kuzeyden güneye göç ettirildiler, geri geldiler, geri gittiler. Ve sizin eviniz yıkılmış, dışarıdasınız. Her anda üzerinize bomba yağma riski var. Elektrik yok, su şebekesi zaten yok. Hatta son işte ateşkesin bozulmasından bu yana yaklaşık 40 gündür
gıda girişi yok.
Buğday tanesini bile oraya girmesine izin verilmiyor. Böyle bir ortamda acaba biz o deprem sırasında, ben de öğle ile ikindi arasında biraz dolaştık falan. Sonra yani İnsan üşüyor, acıkıyor.
Hava soğuk.
Hava soğuk. ihtiyaçlar bitmiyor ve biz o anda acaba Gazze'deki insanları düşünebildik mi, onların yaşadığı dramı? Yani bizim bir an için çok konforlu bir şekilde insanlar arabalarının içerisinde gidiyor, yeşil alanlara örtüler serdiler, oturdular, güneşli bir hava, ama yukarıdan hiç size bomba düşme riski de yok.
Evet.
Ama buna rağmen insanlar korktular. Peki orada kundaktaki bebeği bombardımanla öldürürken, o insanları açlıkla yavaş yavaş ölüme terk ederken, biz ümmet bilinci içerisinde o insanların derdiyle ne kadar dertlenebiliyoruz, en azından kalben ne kadar buğz edebiliyoruz veyahut da bu Siyonist malları ne kadar boykot edebiliyoruz.
Evet.
Bu konuda da kendimizi bir tekrar hesaba, muhasebeye çekmemiz gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, Gazze'den devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü. Hamas heyetinin şöyle bir talebi oldu: bu ateşkes konusunda ABD'ye iletilmesi için bir teklif sunulduğu belirtiliyor. Yani Türkiye üzerinden ABD ve dolayısıyla İsrail'in yeniden ateşkese dönmesi ve içeriye girmeyen onlarca tonluk tırlar kapıda bekliyor, sınır kapılarından dediğiniz gibi bir buğday tanesi dahi girmiyor. Bu noktada Türkiye'den böyle bir talepleri olmuş. Şu anda ateşkes durumu nedir? Hatta Hamas'ın şöyle bir teklifi de olmuştu: siz Gazze'den tamamen çekilin, bütün esirleri serbest bırakacağız demişlerdi, ama ona da bir cevap gelmedi İsrail'den.
Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki bu Arap ülkelerine, rejimlerine, İslam dünyasındaki genel duruma baktığında, yani küresel ölçekte menfaatlerini tehdit edebilecek önemli bir unsur olmayınca, İsrail'e tam desteğini sürdürüyor ve İsrail'e katliamına devam ediyor. Yani bu işin durabilmesi için öncelikle 8 milyarlık insanlık aleminin ve 2 milyarlık İslam dünyası, ki öyle bir dünya var mı artık o da şüpheli, Amerika'ya ve onlara lojistik destek sağlayan küresel aktörlere belli bir şekilde dur diyebilmesi gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız, biz de şu şekilde boykot yaparız, ambargo yaparız, sizinle ticareti şu noktaya getiririz diye bir karşı duruş olursa, ki kral Fat şey yapmıştı bunu 1965-70
Faysal
yapmıştı. Evet. Petrol ambargosu uygulamıştı mesela bu Kudüs'ün işgali sırasında. Böyle bir dirayetle duruş olursa elbette ki ateşkes de olur. Gazze'den İsrail'de çekilir. Ama böyle cılız bir takım kınamalarla veya işte sivil halkın işte on binlerle, yüz binlerle sokak gösterileri yapmasıyla bu işin pek de duracağı yok. Çünkü o Siyonist işgalciler şimdiden oradan parsel parsel toprak almayı, oralarda bir takım yani Filistinlileri sürgün ettikten sonra nasıl yerleşeceklerine dair planlar, projeler kuruyorlar. Ve dünyanın da ne söyledikleri hiç de umurunda değil açıkçası. Bu nedenle Siyonistler ve bu küresel kapitalizm güçten anlar. Yani güç derken ille de silahla değil, onları bir takım hani
canını yakacak,
Hayber'de
evet,
hurma bahçelerinin kesilmesi evet, olayında olduğu gibi, onların hurma bahçelerini kesmeden onların da pek duracağı yok gibi gözüküyor
evet,
maalesef.
Az önce de dediniz, hakikaten İsrail gücünü kendi gücünden almıyor.
Elbette.
Müslümanların dağınıklığından, birbirine olan husumetinden alıyor. Tam da bu noktada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bir yerde konuşma yapıyor ve Hamas'a ağza alınmayacak küfürler sıralıyor. Neden? Esirleri bırakın diyor. İsrail'e bahane vermeyin diyor. Ve bu şekilde de bir küfür serdediyor. Tabii İsrail bunu gördükten sonra aldırır mı? Savaşa devam eder, katliama devam eder. Şunu da sormak lazım tabii Mahmud Abbas'a. Acaba hadi Gazze'de Hamas'ın elinde esirler var da saldırıyor. Peki Batı Şeria'da niye aynısını uyguluyor?
Cemil'de, Tulkarim'de, yani, Halil'de.
Değil mi hocam? Ya da İsrail, Yahudiler Filistin topraklarına gelirken ellerine Müslümanlar hangi bahaneyi vermişti diye, evet, sormak lazım. Evet. Buyurun.
Şimdi sadece Mahmut Abbas değil, Ürdün'den Körfez ülkelerine evet. kadar şöyle dramatik bir durum söz konusu. Önce Filistin konusunu bir cümleyle ifade buyurun ettikten lütfen. Sonra diğer konuya geçelim. Şimdi Filistin'de bir Hamas'ın başını çektiği ve İsrail'in orada işgalci olduğunu kabul edip bütün Filistin topraklarının işgalden kurtarılmasına yönelik bir direniş hareketidir Hamas.
Evet.
Bir de Mahmut Abbas'ın başını çektiği eski Filistin Kurtuluş Örgütü içerisinde İslami Cihat, El Fetih yani çeşitli direniş grupları vardı. Bir de uzlaşmacı kanat var. Yani bu Mahmut Abbas diyor ki biz işte Amerika'yla, Batı'yla, Avrupa'yla belli bir masa etrafında toplanıp İsrail'le anlaşabiliriz. Savaşırsak kaybederiz. Bu nedenle onları ürkütmeyelim. Bir takım tavizler evet. vererek yolumuza devam edelim. Halbuki şu anda bütün tavizler vermiş olmasına rağmen Ramallah'ta bir mesela bizim İstanbul'daki gece bekçileri kadar hükmü olmayan bir yönetim haline geldi. Evet. Mahmut Abbas'ın işte siyasi figür olarak hı-hı. ortaya çıkması adeta etkisiz eleman konumunda. Mesela Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleriyle ilgili de mesela ben bir süre kalmıştım Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Orada şunu gözlemledim. Mesela o emirliklerin o üst düzey ailelerinin çocuklarını hep İngiltere'den, Batı'dan gelen mürebbiyeler yetiştiriyor. Yani çocuk belli yaşa gelinceye kadar o İngiliz bakıcının kontrolünde onun zihin dünyasını şekillendirmesiyle oluşuyor. Hatta geçen bir konferansta dinlemiştim. Şu andaki Suudi Arabistan Velat Prensi'nin belli bir yaşa gelinceye kadar mürebbiyesi Etiyopyalı bir Yahudiymiş. Ve Yahudilere karşı çok evet. müthiş bir hayranlığı var diyor. Biraz şey yapsanız diyor. Yani birçok Amerika'daki Yahudiden daha fazla İsrail taraftarı bunlar diyor. Yani böyle de bir enteresan yaramız evet. var. Yani siz çocuğunuzu ki onlar bilinçli olarak gelecekte yönetimde söz sahibi olacak bürokrat ve yöneticilerin ailelerin çocukları siz bırakıyorsunuz onların eline. O kültürle yetişen çocuk belki iyi İngilizce biliyor. Belki işte iyi bir meslek sahibi oluyor ama tamamen İngiliz edilmiş bakış hocam. Açısıyla, evet. Siyonist bakış açısıyla dünyaya bakan ve İsrail'in orada var olma hakkını ve Filistinleri de oradan sürme hakkının olduğuna inanan bir kafa yapısında yetişen evet. liderlerin olduğu bir coğrafyadayız maalesef. Maalesef. Biz buna mankurtlaşma diyoruz.
Evet. Şimdi Ürdün dediniz az önce Müslüman kardeşleri yasaklamış Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Furaye. Ürdün'ün Müslüman kardeşleri yasa dışı ilan ettiğini ve grubun mal varlıklarına el koyulduğunu açıklamış hocam. Ürdün bu kararı neden aldı diye bir soru.
Şimdi Müslüman kardeşler Mısır'da ilk evet. neşvünema ettikten sonra Suriye, Ürdün, Sudan, Afrika'nın işte en son Tunus'ta Gannuş hareketi olsun hatta Türkiye'deki Milli Görüş hareketinin bile oradan esinlendiğini söyleyebiliriz. Evet. Peki Müslüman kardeşlerin iddiası neydi? Halkı ikna ederek seçim yoluyla iş başına gelmek ve İslam kurallarına göre idareyi ele almak ve halkı evet. O şekilde idare etmek. Ürdün'de nasıl bir yönetim var? Ürdün nevzuhur bir devlettir. Yani doğal bir devlet değildir. Tarihte hiçbir zaman böyle bir devlet olmamıştır. Şerif Hüseyin Mekke emiri iken normalde Abdülhamit döneminde İstanbul'da göz hapsinde bulunduruluyor. Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra Mekke'ye tekrar gönderiliyor. Ve Lawrence ve İngilizler diyor ki Yemen'den Toroslara kadar Büyük Arabistan kurulacak. Seni de oranın başkanı yapacağız. İşte bu vaatlere kanan Şerif Hüseyin ve şürekası işte Osmanlı
bayrak açıyor Osmanlı'ya
karşı İngilizlerle işbirliği yapıyor. Bunun sonucunda Osmanlı işte Birinci Dünya Savaşı'ndaki bu yenilgi ta Adana'ya kadar geri çekilmenin arkasından işte Mondros mütarekesi, arkasından Lozan Anlaşması yapılıyor ve Suriye bölgesi Şerif Hüseyin'in oğluna bırakılıyor. Fakat Sykes-Picot Anlaşması'yla Fransa'ya kaldığı için bu Lübnan ve Suriye, Şerif Hüseyin'in oğlunu kovuyorlar oradan. Oradan kovulunca diyorlar ki İngilizlere, siz bize
devlet vaat etmiştiniz.
Arabistan'ı vaat etmiştiniz. Biz Mekke emirliğinden de olduk. Çünkü Suud hanedanlığı Suud Arabistan'a hükmetmeye başlayınca eline kaleme alan Churchill biraz Irak'tan, biraz Suud Arabistan'dan, biraz Filistin'den, biraz Suriye'den toprak alarak Amman merkezli bir devlet kuruyor. İşte bunlar da Ürdün diyor. Buraya da senin çocukların yönetsin diyor. Yani şu anda Şerif Hüseyin'in çocuklarının yönettiği, hep eşlerinin nedense hep İngiliz kızlardan oluştuğu ve korumalığını genelde Kuzey Kafkasya'dan gelen Çerkezlerin de muhafız birliğini yaptığı bir devlet şekli Ürdün. Fakat nüfusun önemli bir kısmını Filistin'den hicret eden muhacirler oluşturuyor. Dolayısıyla bir sandık kurulsa, bir şey olsa açık ara Filistinliler Ürdün'de yönetimi ele alır. Ve bunlar içerisinde de ihvan görüşüne sahip olan büyük bir kitle olduğu için kendisi için, saltanatı için, koltuğu için en büyük tehdidi şu anda İran Müslümin hareketi olarak görüyor ve yasaklama cihetine gidiyor. Burada ihvanın herhangi bir terör eylemine falan bulaşmış olması değil esas olan, koltuğunun tehdit altında olmasını görmesinden dolayı.
Suriye, yeni yapıyor. Suriye'den dolayı belki de, değil mi hocam?
Evet, yanında artık yani vardır. Şu anda dengeler de değişmeye başlıyor Suriye'de. Evet. Baas rejiminin düşmesinden sonra herkes artık kendi koltuğunu kurtarma derdinde açıkçası.
Peki hocam. Şimdi haftalardır konuşulan bir konuya temas edeceğiz. Dün de konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bu konu soruldu. Hangi konu? Türk devletlerinin, bazı Türk devletlerinin Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyükelçi ataması ve Avrupa Birliği'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımama sözü vermesi belli bir para karşılığında. Bu çok tartışılıyor, konuşuluyor. Dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bu soru soruldu. Türk devletleriyle Türkiye'nin arasını açma çabası olarak değerlendirdi ve aile içi meseleleri dışarıda konuşmama gibi bizim bir huyumuz var dedi. Bunu aile içinde oturur konuşuruz dedi. Ama Türk devletleriyle Türkiye'nin arasının açılması için bazı uğraşların olduğuna dikkati çekti. Şimdi bu konuyu bize bir özetler misiniz hocam? Aslında ne oldu? Türk devletleri oyuna mı geldi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamak için bir söz verdi mi? Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir çatlak oluşturur mu bu? Buyurun hocam.
Kıbrıs Adası'nın statüsüyle ilgili birkaç cümle sarf edelim. Ondan sonra bugüne şey yapalım. Kıbrıs Doğu Akdeniz'i kontrol eden ve Osmanlı Mısır'ı fethettikten sonra hac yolları üzerine stratejik bir noktada olduğu için 1571 yılında 2. Selim zamanında fethedilmiştir. 1876'ya kadar da, yani 300 yılı aşkın bir süre Osmanlı toprağı olarak kalmıştır. Daha sonra Rusların boğazlar üzerindeki hakimiyetini önlemek amacıyla geçici bir üs olarak evet, İngilizlere bırakılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler oldu bittiğiyle adayı ilhak ettiğini tek taraflı olarak açıklamış. Lozan'da ise, bakın Lozan'ı hep böyle bize zafer olarak gösteriyorlar ya, normal şartlarda şimdi diyelim ki Türkiye Suriye'nin kuzeyinde belli bir bölgeleri kontrol ediyordu. Ama Suriye hükümeti bize orayı vermedi. Şimdi bize diyorlar ki zaten İngilizler kontrol ediyordu ama biz tuttuk Lozan'da tapusunu verdik. Evet. Kıbrıs'ın. İngilizler 2. Dünya Savaşı sonuna kadar Kıbrıs'ta kaldılar. Arkasından bu EUCA'nın tetiş hareketleri neticesinde 1960'ta bir konfederatif yapı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Rumlardan, Başbakan Türklerden olmak üzere. Fakat Kıbrıs Rumları bunu kabul etmediler. Enosis dediğimiz Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama emellerinden hiç vazgeçmediler. Ve bunun üzerine 1974'te Türkiye Barış Harekatı düzenledi. 1983'te de bugünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Fakat Türkiye'nin dışında kimse bu ülkeyi tanımıyor. Sebebi şu, de facto bir yapıdır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Yani Kıbrıs'ın yaklaşık 1/3'lük bir kısmı Türklerin kontrolünde, 2/3'lük bir kısmı da Rumların kontrolünde. %2 civarda da 2 tane İngiliz üssü var orada. Şimdi 2004 yılında Avrupa Birliği referandumu öncesinde garantör 3 ülke vardır Kıbrıs'ta: İngiltere, Türkiye ve Yunanistan. Hatta 1960 yılında bir oylama yapılırken Türkiye'nin de İngiltere ve Yunanistan'la birlikte garantör olma oylamasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP olumsuz oy verdiğinde burada bir not düşelim. Şimdi Türkiye'nin garantörlüğü olduğu halde biz Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde reveto hakkımızı kaldırdık ve Rum tarafı tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne girdi. Halbuki biz bu garantörlüğümüzü kaldırmasaydık giremeyeceklerdi. Yani bunu da ayrıca not düşelim. Hı hı. Şu anda Rum kesimi diyor ki biz Kıbrıs'ın yegane hakimiyiz. Yani Türklerle konuşalım ama azınlık statüsünü kabul etsinler. Türkiye'de dün Hakan Fidan'ın konuşmasında da Dışişleri Bakanı'nın söylediği gibi artık federasyon, ikili yapı falan çökmüştür. Biz artık kendi yolumuza devam edeceğiz. Zaten fiili olarak 2 tane devlet var adada. Türkiye Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığını bütün işte kardeş ülkelere tanıtmaya başlayacak. Ve tam bu ortamda Avrupa Birliği 13 milyar euro civarında bir paketi, işte Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan gibi bu, hı hı, Türk ülkelerine bir paket açıklayarak, hı, hem Türkistan'la olan, Kafkasya ve Türkistan'la olan ticaretini geliştirmek, çünkü Çin'in kuşak yol projesi içerisinde burası önemli bir kavşak noktası, hem de Kıbrıs'taki Türkleri bir azınlık statüsüne düşürmek açısından önemli bir hamleydi. Türkiye de bunu dedi ki biz bunu basın üzerinde değil, kendi iç mekanizmamızda konuşacağız. Çünkü kabul edilebilir bir durum değildir. Yani hiçbir zaman Azerbaycan'ın veya bir Özbekistan'ın Kıbrıs'ı Rum adası olarak kabul edip Türkler orada azınlık statüsüne düşürmeyi asla şey yapamazlar. Bunlar biraz da oldu bittiye getirilen konulardır ve Türkiye buna müsaade etmeyecektir ve o ülkeleri de teker teker ikna edecek ve, hı hı, su mecrasına akacaktır diye ümit ediyoruz.
Hatta Türk ordusunu orada işgalci güç olarak da aynı zamanda kabul ettikleri anlamına da geliyor, evet, bu, evet, anlaşma. Bu da tabii ki vahim bir durum. İnşallah çözülür, İnşallah. Bir yanlıştan dönülür diyelim hocam. Şimdi devam edelim. Yakın zamanda da Atina, Ege'de Türk deniz yetki alanlarını da ihlal eden bir harita yayınlamıştı. Bunun akabinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ilk kez konuştu ve önümüzdeki ayda Türkiye'ye gelecek. Mitsotakis Prototema gazetesine bir mülakat vermiş ve Türkiye ile kavga peşinde değilim. Ülke içinde itibarımı artırmak için de gerginlik dilini kullanmaya ihtiyacım yok. Yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı için Ankara'ya gideceğim. Tarih henüz belirlenmedi ama bu ziyaretin ertelenmesini ya da iptal edilmesini gerektirecek bir durum yok demiş. Bu açıklama üzerinden devam edelim.
Şimdi 90'lı yıllarda Türkiye ile Yunanistan konjonktürel olarak böyle gerginlik oluştururlardı. Çünkü gerek Türkiye'de ekonomik krizler olduğunda yahut da Yunanistan'da iç kamuoyunda sıkıştığında hükümetler bu Ege adalarında bir takım sorunlar peyda ederek bir kriz oluştururlar ve dolayısıyla iç sorunlar bir anda
örtülürdü.
Fakat günümüzde artık Türkiye açık ara Yunanistan'a göre böyle savunma sanayindeki gelişmesi, hmm, ekonomik olarak Türkiye son çeyrek yüzyılda epey bir mesafe kat etti. Yunanistan ise borç batağında, büyük bir sarmal içerisinde. Dolayısıyla Türkiye ile kapışmak, Türkiye ile çatışmak istemiyor. Fakat tam aksine başta Fransa olmak üzere Afrika'da bir takım kazanımlarını Türkiye yüzünden kaybeden Fransa ve Türkiye ile hesabı olan İsrail'den tutun da ne kadar yani Türkiye düşmanı ve Türkiye'nin kalkınmasını, ilerlemesini istemeyen güçler varsa Yunanistan'a sufle vererek Türkiye'ye karşı bir takım beyanatlar verdirmeye çalışıyor ve buradaki hedef de şu, tıpkı Zelenski'nin Putin'e ve Rusya'ya meydan okuyup bir savaş oldu.
Evet.
Şu anda Ukrayna kaybetti diyoruz. Fakat Rusya da çok yara aldı. Çok ekonomik olarak. Bakın Suriye'den çekilmesinin ve Afrika'dan bir takım mevzularını kaybetmesinin en önemli sebebi budur. Şimdi evet, yapılmak istenen Türkiye'nin yeniden şekillenen bu dünya düzeninde ve Orta Doğu coğrafyasında Suriye'de etkisini azaltabilmek için Yunanistan'la kapıştırmaya çalışıyorlar.
Evet.
Ve Yunanistan'daki aklı başında politikacılar da bunu görüyorlar. Yani Türkiye ile bir çatışmaya girmenin Yunanistan'a sağlayacağı hiçbir fayda yok. Bilakis bir takım topraklarını da kaybedebilirler. Altyapılar yok olur. Hı hı. Ama bunu yaptırmak isteyen güçler ise Türkiye'yi burada zayıflatmak, enerjisini bu bölgede harcatmak. Türkiye bunu görüyor ve zaman zaman Yunanistan'a diyor ki akıllı ol, aklını başına al. Bak gücün, çapın bu.
Evet.
Yani bize karşı öyle üst perdeden konuşuyorsun. Arkandaki güçlerin kim olduğunu da biliyoruz ama Ukrayna'ya bak, ibret al. Kendine gel diye de Türkiye perde gerisine bu mesajı veriyor Yunanistan'a.
Evet. Şimdi devam edelim. Dün 24 Nisan idi, 1915 olaylarının seneyi devriyesi, yani sürgün halindeki Ermenilerin o sırada maalesef hayatlarını kaybetmesi. Bu tabii birileri için Ermeni soykırımı, birileri için büyük felaket ki ABD Başkanı Trump büyük felaket ifadesini kullandı. Bizim için 1915 olayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ermeni Patriği Maşalyan'a bir mesaj gönderdi. O göç esnasında hayatını kaybeden Osmanlı evlatlarına başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve biz farklılıklarımızla zenginliği yaşıyoruz dedi ve hep beraber biriz ifadesini kullandı. Türkiye yüzyılında herkesin eşit olduğunu ifade etti. 1915 olayları ve bugüne baktığımız zaman neler söylersiniz hocam? Bu arada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün bu yıl dönümü sebebiyle düzenlenen törende Türk ve Azerbaycan bayrakları yakılmış. Bunu da şiddetle kınamış. Bu da önemli bir nokta tabii.
Evet.
Buradan devam edelim, buyurun.
Şimdi Osmanlı'da yüzyıllar boyunca Ermeniler sulh içerisinde hatta mimaride belli alanlarda da sanatkar oldukları için de normal tebaaya göre de zenginlik içerisinde, refah içerisinde yaşamışlar ve milleti sadıka unvanını almışlar. Yani hiçbir zaman yani Celali isyanlarını bizim Oğuz Türkmen beyler çıkarmış ama Ermenilerden böyle bir şey olmamış yüzyıllar boyu.
Evet.
Yani milleti sadıka. Ne zaman ki 1800'lü yılların ortasına Tanzimat Fermanı'ndan sonra yabancı okulların Anadolu coğrafyasında açılmasıyla birlikte bakın işte Amerikan kolejleri, işte bu Saint Joseph'ler, Saint Benoît'ler, şunlar bunlar açılınca bunlar bir taraftan gayrimüslimlere eğitim veriyoruz görüntüsü altında bunları gençleri Osmanlı'ya karşı kışkırtmışlar. İşte Taşna, Kınçak derneklerin kurulması, Osmanlı'nın o Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı sırasında en zayıf olduğu noktada da işte o onların yetiştirmiş olduğu çeteler Doğu Anadolu'da katliam yapmışlardır. Yani huzuru, sükunu bozan, ilk silahı çeken Osmanlı ordusu Çanakkale cephesinde, Balkan cephesinde savaşırken doğu bölgelerimizde köy basıp katliam yapan Ermeni çeteler olmuştur.
Evet.
Ve savaş sonrasında köyüne gelen ve evinin yandığını, çoluğun çocuğun katledildiğini gören insanlar da Ermenilere karşı bir kin besleyince işte oradaki Ermeni köylerinin, yerleşimlerinin tehdit altında olduğunu ve devletin bunları koruma konusunda sıkıntı yaşayabileceğini düşünerek devlet tarafından tehcir gerçekleştirilmiştir. Yani doğu illerindeki bazı yerleşmeler Suriye, Lübnan, Ürdün hala Suriye ve Ürdün'de Suriye ve Lübnan hatır sayılır Ermeni nüfus vardır. Bunlar hepsi bu tehcirle oraya gelen insanlardır.
Hı hı.
Yolda bir takım soğuktan veyahut da çete saldırılarından hayatını kaybedenler için o taziyeler filan dillendiriliyor ama Osmanlı askerleri onları korumaya çalışmış göç boyunca.
Evet.
Yani bir soykırımın olabilmesi için şu anda İsrail'in yaptığı gibi devlet eliyle, askeriyle, polisiyle, uçağıyla, tankıyla saldırmış olması gerekir ki o zaman soykırım olur. Ermeniler için böyle bir şey söz konusu değildir. Fakat diaspora dediğimiz yurt dışına giden Ermeniler, ki ben Amerika'da böyle bir Ermeniyle görüşmüştüm Kaliforniya'da, diyor ki biz normale göre daha zengin insanlarız Amerika. Yani bir mesela Fransa'da, Marsilya'da, Amerika'da Los Angeles, San Francisco gibi şehirlerdeki kalbur üstü insanların önemli bir kısmı Ermeni. Çünkü 1915'li yıllarda gitmişler, zenginleşmişler. Diyor ki bizim çocuklarımız bu lüksün, şatafatın içerisinde kimliklerini unutmamalar için Ermeni kimliğini Türk düşmanlığı üzerinden kurguluyorlar ve yüzlerce, binlerce kitap yazdırıyorlar. Bir takım kurgu senaryolar var ve Türkiye işte böyle uçtuk, kaçtık. İşte 10 yılda 10 milyon genç yarattık filan.
Evet. Şeylerle biz kendimizi
aldatırken adamlar dünyaya böyle bir kamuoyu oluşturdu. Biz 80'li yıllarda uyanmışız böyle bir şeyin olduğuna. Ve Türkiye'de şu anda akademiya olarak, basın yayın olarak çeşitli çalışmalar yapıyor ama onlar bizden 50 yıl önce başlamış bu işlere. Dolayısıyla tamamen bir kamuoyu baskısı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve Türkiye'de artık onlara şunu söylüyor Amerika'ya. Siz kendi işinize bakın. Elinizin kanını önce bir yıkayın. Kızılderililere soykırım yapan sizsiniz. Fransızlara diyor Cezayir'de katliam, 1,5 milyon sivili katleden sizsiniz. Ve şu anda Gazze'deki katliama seyirci kalan bütün Batı dünyasının, yani böyle Ermeni soykırımı vesaire diye 100 yıl öncesinden, yani 110 yıl öncesinden olmuş bitmiş bir hadiseyi gündeme getirmenin hiçbir mantığının olmadığını görüyoruz. Türkiye'nin burada yapması gereken daha çok bilimsel çalışma yapıp arşivleri açıp bunu dünya kamuoyuna göstermemiz gerekiyor. Çünkü biz haklıyız burada.
Evet. Peki hocam, devam edelim Suriye'de son gelişmeler üzerinden. Bugün Türkiye ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya geldi. Orta Doğu gündemiyle toplandı. Orta Doğu'dan kasıt büyük ihtimal Suriye'de bundan sonra ne olacak tartışması. Çünkü Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara bu hafta New York Times'a verdiği mülakatta Suriyeli yetkililerin Rusya ve Türkiye ile yeni anlaşmalar müzakere ettiğini söylemişti. Herhalde Türkiye ve Rus heyetleri de Suriye'de beraber neler yapılabilir konuştu. Tabii bir de İsrail uzmanların Suriye üzerinden okumaları var. İsrail emekli büyükelçi Liel demiş ki Tel Aviv yönetiminin Suriye'de kendini Türkiye ile eşit statüde görmesinin büyük bir hata olduğunu belirtmiş ve İsrail bir başka uzman Zilser ise Suriye'nin geleceğine ilişkin kararı alacak olan kişi Erdoğan'dır demiş. Buradan devam edelim. Rusya, Türkiye ve İsrail'in Suriye üzerindeki etkisi noktasında neler söylersiniz?
Şimdi İsrail düşmanca tavrını bu 8 Aralık'tan bu yana, yani Esad rejiminin devrildiğinden bu yana sürekli olarak gösteriyor. Ve ülkenin ayağa kalkmasını ve savunma sanayinde bir arpa boyu bile yol geçmesini engellemek için sürekli bombardıman yapıyor bunu. Bütün dünya kamuoyu görüyor. Rusya ise yapılan müzakereler neticesinde yegane olarak ne alıp ne verecek onu zaman gösterecek ama Tartus'ta ve Meymin'deki deniz ve hava üslerinin orada kalması için, yani Akdeniz'le bağını sürdürebilmek için elinden geleni yapacaktır. Tabii bu kala da bilir. Çünkü bu al-ver meselesidir. Karşılığında Suriye rejimine ne verecektir? Veya Suriye rejim bunu kabul etmezse durum ne olacaktır? Bunu zaman gösterecek. Çünkü Suriye'nin yeni yönetimin önünde o kadar çok problem var ki bu Rus üsleri bunlardan sadece bir tanesi. Fırat'ın doğusundaki YPG konusu hala gündemini koruyor. Yıkılmış, altyapısı yok olmuş bir ülke ve sermayeye ihtiyacı var, yatırımcıya ihtiyacı var. Ve burada en temel soru şu. Suriye'nin yeni ordusunu ve yeni o güvenlik teşkilatını kim eğitecek, donatacak? İşte bu sorunun cevabı Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde birinci derecede önemlidir. Ki Suriye, Türkiye ile sanırım güvenlik işbirliği anlaşması yaparak yeni Suriye ordusunun eğitilmesi, donatılması, iç güvenliğinin sağlanmasında Türkiye burada başatrol oynayacak. Arkasından zaten ekonomik olarak Suriye'nin imar ve inşasında Türkiye her zaman bir sıfır öndedir. Çünkü 9 kilometrelik sınır komşumuzun olması, yani Suriye'nin o ihtiyaç duyduğu inşaat malzemesinden tutun da her türlü teknolojinin en yakın olarak Türkiye'de olması. Yani bunu siz Fransa'dan, İtalya'dan veya başka bir yerden getirmeye kalksanız bunun ulaşımı, zamanı vesaire. Yani Türkiye burada yani her bütün şartlar eşit olmuş olsa bile yine avantajlı konumdadır. Evet. Elbette ki imar ve inşasında Körfez ülkelerinin, Batılı ülkelerin bir takım finansal destekleri, orada bir takım ortaklıkları, karşılıklı menfaate dayalı işbirlikleri olacaktır. Ama sonuçta Türkiye Suriye'nin bir 5 yıl sonraki, 10 yıl sonraki geleceğinde bugün geçmişte olduğundan çok çok daha fazla etkin rol oynayacaktır. Zaten Suriye'ye nüfuz eden Lübnan'ı da kontrol eder. Bu evet. Tarih boyunca böyle olmuştur. Ve Ürdün'de şu anda Suriye'deki gelişmeleri bekle gör politikası gidiyor. İsrail'in tedirginliği de Suriye'nin yavaş, Suriye'de Türkiye'nin yavaştan ve derinden nüfuz etmesi. Biz İran'ı buradan kovarım, Rusya'yı ve İran'ı kovalım derken şu anda daha soft power dedikleri daha güçlü bir muarız olan Türkiye'yi karşımızda görüyoruz diye de İsrail basında sık sık yayınlar yapıyor.
ABD'nin Suriye etkisine bakacak olursak hocam, daha önceki haftalarda ABD oradaki askeri varlığını azaltacağını, asker çekeceğini açıklamıştı. Bunlar güçlü kaynaklar tarafından da doğrulandı. Şimdi ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Bürosu kıdemli görevlisi Linder King'in bir açıklaması var. Şam yönetimi eğer ABD'li tutuklular, yabancı savaşçılar ve kimyasal silahlar dahil bazı konularda adım atarsa yaptırımda hafifletebiliriz diyor.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump sanki bir şirket yönetir gibi al ver kar zarar mantığıyla bakıyor olaylara ve Suriye'de Amerikan askerinin yani 1000-2000 askerinin kalmasının ve buna karşılık da Türkiye'yi ki bu coğrafyada en yakın askeri müttefik olarak gördüğü Türkiye'yi karşısına almanın pek akıllı ve mantıklı bir yandan olmadığını görüyor. Sadece bunu Siyonist lobi istiyor Amerikan evet. askerinin Suriye'de kalmasını. Fakat Amerikalılar şöyle bir mantığı vardır. %100 çekilmeye karar verseler bile karşılığında bir şeyleri de koparmak istiyorlar. Yani Amerikan askerleri buradan çıkacak ama bunun karşılığında işte kimyasal silahlarınız varsa, depolarınızda kimyasal silah üretmeye çalışan şeyler varsa bunları yok edin, işte şunu yapın, bunu yapın. Ama bu şunu gösteriyor, Amerikalıların Suriye coğrafyasından çekileceğini. Ama Amerika Türkiye'yi karşısına alıp tamamen Suriye'yi kaybetmektense, ki İran'daki o 79 devriminde bunu yaşadı, askerlerini çekerek Türkiye ile birlikte Suriye'de bir rol kapma derdini Avrupa Birliği de aynı şeyi yapıyor. Yani Türkiye ile kavga ederek, Türkiye'yi Suriye'den çıkararak bir şeyler yapmak yerine, ki bunu çok zor görüyorlar. O zaman diyorlar biz Türkiye'nin yanındaymış gibi yapıp ihalelerden yine bir şeyler kapalım. Suriye'nin imarında, inşasında, geleceğinde biz de etkin rol olalım ama Türkiye'ye rağmen değil, Türkiye ile birlikte diye bir politika geliştirdikleri görülüyor evet. şu anda.
Peki hocam. Soykırımcı bebek katili Netanyahu geçen haftalarda, aylarda Macaristan'ı ziyaret etti. Hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Macaristan karşı karşıya geldi. Şimdi de önümüzdeki günlerde Mayıs ayında katil Netanyahu kardeş Azerbaycan'ı ziyaret edecekmiş hocam. Azerbaycan-İsrail ilişkilerini biliyoruz ama böylesine bir dönemde bebek katili Netanyahu'nun soykırımı dünyanın gözü önünde cereyan ederken, bir Müslüman ülke olan Azerbaycan'ın her ne kadar İsrail'le ilişkileri iyi de olsa bu bebek katilini ülkesinde ağırlamak nasıl bir duygu olabilir hocam? Nasıl izah edersiniz?
Şimdi bu teklifin İsrail tarafından geldiğini ben sanıyorum. Yani evet. Azerbaycan'ın böyle bir davet yaptığını düşünmüyorum açıkçası evet. ama İsrail'in de burada vermek istediği mesaj, bak ben her ne kadar Türkiye ile cedelleşiyorsam da Azerbaycan'la aram iyi, bu coğrafyada hala etkinliğim var mesajını vermeye çalışıyor. Oradan da hem Türkiye'ye hem İran'a bir mesaj veriyor. Evet. Çünkü Azerbaycan'ı Karabağ meselesinde desteklemesinin sebebi İran'ı kuşatma projesinin bir neticesiydi. Ayrıca Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla Ceyhan yumurtalık terminaline gelen Azerbaycan'ın 30 milyon ton yıllık bir onun üzerinde bir petrol kapasitesi var. Ve en iyi müşterisi de şu anda Azerbaycan'dır. Yani boru hattıyla yumurtalık terminaline gelen petrol spot piyasada dünyaya satılıyor. Şimdi İsrail için de en yakın tedarik edebileceği o yumurtalık terminalinden dünya piyasasından petrolü alıyor. Dolayısıyla işte Türkiye'nin için işte İsrail'in petrol almasına müsaade ediyor filan sorulası da gündeme geliyor. Çünkü bu boru hattı uluslararası bir hat ve Türkiye sadece oradan geçiş ücreti alıyor. Petrol Azerbaycan'ın petrolü. Dolayısıyla bunu İsrailli de alabiliyor, Fransız da alabiliyor, Türkiye de satın alabiliyor. Dolayısıyla hem ekonomik hem de savunma sanayi alanında İsrail ile Azerbaycan'ın bizim tahminimizin üzerinde çok derin bağları vardır. Ve İsrail de bunu kullanarak dünya kamuoyuna bir fotoğraf vermek üzere böyle bir toplantıyı yapmayı planlıyor diye düşünmek lazım.
Evet, üzücü. Evet. Üzücü diyelim, devam edelim. Şimdi bir başka kardeş ülke Pakistan, Hindistan'la savaşın eşiğinde deyim yerindeyse gerilim had safhada. Hindistan yönetimindeki Keşmir'de düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği saldırı iki ülke arasındaki uzun süredir devam eden gerilimi yeniden alevlendirmiş. Hava sahaları kapatıldı, sınır kapıları kapatıldı. Su yüzünden bir kriz çıktı. Pakistan ülkesine giren bir nehirden su kaynağını Hindistan engellemesi savaş sebebi sayacağını söyledi. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Pakistan, Hindistan arasındaki bu gerilim nereye kadar gider? Buyurun hocam. İki nükleere sahip
önce
ülke.
Önce bir Keşmir meselesiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Keşmir dediğimiz yer Himalaya dağlarının eteklerinde. Evet. Yani dünyanın en yüksek zirvesi. İşte Everest Tepesi diyoruz ya, o Nepal'dedir. Hemen Nepal'in güneyinde Keşmir bölgesi söz konusu. Ve Hindistan'a adeta hayat veren İndus Nehri. Nasıl ki Mısır için Nil neyse Hindistan için, Pakistan için de İndus Nehri aynı şekilde. Bu Ganj Nehri de kaynağını büyük ölçüde o bölgelerden alıyor. Yani orası akarsuların beslenme havzasını oluşturuyor. Keşmir bölgesi. İngilizler bölgede bu Türk hanedanlıklarının yönetimine son verdikten sonraki yüzyıllarca Türkler idare etmiştir Hindistan coğrafyasını. Yani İngilizlerin oradaki hakimiyeti 150 yıl kadardır ama onun kat kat fazla bir süreyle başta Babur İmparatorluğu olmak üzere Türkler idare etmiştir Hindistan'ı, Pakistan'ı, Bangladeş'i, bugünkü Hint coğrafyasını. İşte o bölgede şu anda Keşmir dediğimiz yerde nüfusun kahir ekseriyetini Müslüman ahali oluşturmaktadır. İşte İngilizler Hindistan coğrafyasından çekilirken Keşmir bölgesinde bir plesibit yapılması şartıyla, yani bir referandum yapılacaktı. Halk ne tarafa isterse orada kalacaktı. Ancak öyle bir referandum hiç yapılmadı. Pakistan'la Hindistan defalarca savaştılar. İkisi de nükleer silaha sahip oldu bu arada. Ve şu anda Keşmir üçe bölünmüş durumda. Bir kısmı, az bir kısmı Çin'in kontrolünde. Diğer batı kısmı, azat Keşmir dediğimiz yer Pakistan. Bir kısım da ana iskeleti de Hindistan'ın işgali altında. Ve Hindistan'ın işgal ettiği bölgede nüfusun yarıdan fazlası hala Müslüman Hint vatandaşlarından oluşuyor. Hindistan'ın nüfusunun %15'i Müslümandır. Keşmir'de ise nüfusun %60'dan fazlası Müslüman nüfustan oluşuyor. Yani Hindistan kontrolündeki Keşmir'de. Bu nedenle de burada sürekli olarak bir takım işte askerlere, polislere karşı bir takım eylemler yapılıyor. İşte diyelim ki 3 tane 5 tane Hint askeri öldürüldüğünde Hindistan direkt Pakistan'ı sorumlu tutuyor. Pakistan diyor ki bu senin iç meselen ve dolayısıyla bu hırgür 10 yıllardan beri devam ediyor. Hatta denir ki 20. yüzyılda çözülemeyen ve 21. yüzyıla kalan yüzyıl boyunca böyle 3 büyük problem vardı. Bunlardan biri Kıbrıs meselesi, biri Keşmir meselesi, biri de Kudüs meselesi çözülemedi. Hatta buna Kerkük'ü de 4 mesele diyebiliriz. Bunlar 20. yüzyıl boyunca çözülemeyip
bir sonraki yüzyıla devredilen
sıkıntılı bölgedir. Keşmir sorunu ve İslam dünyasının kanayan yaraları diyoruz ya, işte biri Kudüs ve Filistin'dir, biri işte diyelim ki Keşmir sorunudur, biri işte Doğu Türkistan. Peki Uygurların meselesi gibi böyle hala derin bir sızı olarak kanayan yaramızdır. Keşmir de bunlardan biridir maalesef.
Evet, yaşananlar da onun bir uzantısı.
Evet. Hatta şunu söyleyelim, Modi yönetimi Hindistan'da ırkçı bir Hindu politika uyguluyor. Yani dünyada şu anda Gazze'den, Filistin'den sonra Müslümanlara en çok eziyetin yapıldığı ikinci yer Hindistan'dır. Ve Gazze'deki nüfus diyelim ki 2 milyondur. Hindistan'da 200 milyonun üzerinde Müslümana eziyet ediliyor. Yani Filistin'dekinin 100 katı kadar insan kitlesine sistematik olarak Hindular şu anda bu eziyeti, işkence yapıyorlar maalesef.
Evet.
Akıl hocalar da İsrail'den de sürekli sufle alıyorlar.
Tabii maalesef. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı da devam ediyor. 4. yılında zannedersem, yanılmıyorum değil mi hocam?
Evet, 2022 Ocağı'ydı.
Evet, şimdi ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama var. Kırım Rusya'da kalacak diyor. Ve bakalım bir ateşkes söz konusu olacak mı? Bir barış olacak mı? Ne durumda Rusya-Ukrayna
Trump
savaşı hocam?
Trump kovboy edasıyla işte Gazze... De halk göç edecek, biz buraya bir yönetim, yeni bir işte oteller yapacağız vesaire. Yani parayla ve silahla her şeyi yapabileceğini düşünüyor ama siyaset öyle değildir. Yani iki kere iki bazen beş eder, bazen hiç eder. Dolayısıyla matematiksel hesap gibi olmaz siyaset ve toplum bilimi. Bu nedenle Ukrayna'da şu anda sadece Kırım değil, o Donbas bölgesi, Luhansk bölgesi, yani yaklaşık %22'lik bir kısmı Ruslar tarafından ele geçirilmiş ve nüfusun da önemli bir kısmı Rus yanlısıdır. Amerika diyor ki yani gayet kolay diyor. Rusya elindeki toprakları alsın, ilhak etsin. Biz de oradaki nadir toprak elementlerini işletelim. Zelenski de bunu kabul etsin. Yani %75-80 topraklar elinde kalıyor. İşte barış da yapılıyor. Herkes yoluna, savaş da bitsin. Evet. Fakat Ukrayna bunu kabul etmiyor. Diyor ki savaş bitsin ama diyor Rusya benim topraklarımdan çekilsin, öyle bitsin. Böyle olunca da şu anda Trump Ukrayna'dan daha çok Putin'i desteklemeye başladı. Diyor ki yani Rusya isteklerini yerine getirin ve savaş bitsin. Çünkü ben artık bunu finanse etmeyeceğim. Ama İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ise, hele hele İngiltere, ölümüne Ukrayna'ya destek veriyor. Burada Ukrayna'ya olan sevgisinden değil, Rusya'nın güçlenmesini istemiyor. İngiliz politikası son 500 yıldır hep şunu gütmüştür: Avrupa'da kendinden güçlü bir aktör olmasını istemiyor. Yani işte Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Portekiz, İspanya, ne kadar böyle küçük parçalar olursa benim politikama bu uygundur diyor. Dolayısıyla Rusya'nın güçlü bir şekilde, hele hele Ukrayna'yı da yutarsa artık baş edilemez bir güç olabileceğini düşünerek ölümüne Ukrayna destek veriyor. Fakat Amerika şu anda Ukrayna'dan desteğini çekti. Bir an evvel ateşkes olmasını istiyor ve ben diyor artık gücümü Pasifik bölgesine kaydırmak istiyorum ve şu anda Ukrayna Rusya'ya karşı kan kaybediyor. Lojistik desteği Amerika vermeyince bütün Avrupa ülkeleri birleşsin, bir Amerika yapmıyor.
Evet. Askeri hatta olarak Amerika dedi ki Ukrayna'ya NATO kapısı da kapandı dedi. Böyle bir şey mümkün değil dedi. Evet, bu da önemliydi. Şimdi hocam önemli bir haberle devam edelim. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis öldü. Yeni Papa seçimi var. Papalık nedir? Bir kere bize bunu bir anlatabilir misiniz? Neden önemlidir? Yeni papanın kim olacağı merak ediliyor. Bu noktada da neler söylersiniz?
Şimdi dünyada Katoliklerle Ortodoksları birbirinden ayıran birkaç özellik vardır. Önce ondan bahsedelim teolojik olarak. Ondan sonra papalıkla ilgili bilgi verelim. Mesela orta çağ karanlığı falan diyoruz ya, işte papalık, Katolik dünyası sürekli olarak devletleri kontrol etme, yani kilisenin halkı idare ettiği gibi devletleri de imparatorluklar da, kutsal Roma İmparatorluğu, işte kutsal bilmem Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi böyle imparatorlar da kontrol eden bir yapısı vardır. İşte Protestanlık buna isyan olarak ortaya çıkmıştır. Yani kilisenin devletleri ve imparatorları yönetmesinden dolayı. Şimdi demek ki Katoliklikte, işte Katolikler sinek kaydı tıraş olurlar, evlenmezler papazlar ve gücü eline geçirdikleri zaman da devletleri de idare etmek isterler. İşte laiklik bunlara bir isyan olarak ortaya çıkmıştır ve şu anda Hristiyan dünyası içerisinde en kalabalık topluluğu oluşturuyorlar. Dünya nüfusunun %30 civarı Hristiyandır. Dünya nüfusunun %25'i Müslümandır, 30'u Hristiyandır. Evet. Hristiyanların da yarıdan biraz fazlasını Katolikler oluşturuyor. Katoliklerin en kalabalık olduğu ülke mesela Brezilya'dır. 300 milyon nüfusuyla ve buradaki ruhani lider, yani Vatikan'daki ruhani lider bütün Katolik dünyasının lideri, İslamiyet'teki hilafet makamı gibi bir şey. Ama Ortodoks dünyasında tam tersi bir durum vardır. Devletlerin kontrolünde bir Hristiyanlıktır. Yani Yunan Ortodoks Kilisesi, Bulgar Ortodoks Kilisesi, Rus Ortodoks Kilisesi, Gürcü Ortodoks, Ermeni. Aslında bu kiliseler derin devletin politikalarını yönetirler. Yani Yunan Ortodoks Kilisesi aslında Yunan derin devletinin politikalarının dini kılıfını, yani devletin kontrolünde bir Hristiyanlık anlayışıdır. Aslında Türkiye'de bazıları işte Cumhuriyet'le birlikte Diyanet İşleri Teşkilatı'nın kurulmasını işte bu Ortodoks dünyasındaki devlet kontrolünde bir din olarak itiraz etmişlerdir, ede gelmişlerdir vesaire. Bu ayrı bir bahis ama şu anda nüfusu 1000 olan Roma şehrinde, yani İtalya'nın başkenti Roma şehri içerisinde bir çiftlik büyüklüğündeki bir kiliseler kompleksidir. Ben iki kiliseyi karşılaştırmak istiyorum. Kudüs'e gittiğimde o Kıyamet Kilisesi var. Bir de işte Ortodoks Katoliklerin merkezi olan Roma'daki o nüfusu 1000'dir. Tamamen Katolik rahiplerden oluşuyor ve dünyanın en küçük ülkesi olarak kabul ediliyor. İsviçreli muhafızlar tarafından koruluyor. 1000 kişilik bir işte Katolik ruhanilerin oluşturduğu bir devlet gibi görülüyor. Vatikan, ama Vatikan şu andaki birçok çok uluslu bankanın, silah şirketlerinin, petrol şirketlerinin uluslararası ajansında sahibidir. Hatta Türkiye'deki bir haber ajansının genel müdür yardımcılığını yapmış bir arkadaşımız şunu söylemişti yıllar önce. Mesela diyor, Afganistan'da, Hindistan'da, Afrika'da bir haber oldu. BBC'nin İngiltere'ye geldi. Bu haber, diyelim ki muhabir 40 dakikalık bir haber hazırlamış. Bunu oturur İngiliz derin devleti ve papalık diyor. Ayıklar. Onun içerisinde Müslümanların aleyhine olabilecek, kilisenin lehine olabilecek haberler içinden devşirilir ve spot olarak verilir. Şu anda diyor BBC başta olmak üzere dünyadaki küresel haber merkezlerinin birçoğunda ortağıdır kilise diyor. Yani orada küçücük bir kilise devleti gibi görülüyor ama bunlar ta tapınak şövalyelerinden beri dünyanın finans merkezi olduğunda, yani orada işte böyle acayip ritüellerin olduğu, işte ayakta durmakta zorlanan yaşlı papazların ölümüne kadar iktidarda kaldığı, görünüşte gülünç gibi gelen ama perdenin gerisinde dünya siyasetine yön veren, evet, bir o makyajı kaldırdığımızda bir örtünün olduğunu görürüz. Ama karşılaştırmayı tekrar yapmak istiyorum. Ben şeye gittiğimde Roma'da, Vatikan'da, yani bir günümüzü aldı o kilise kompleksini gezmemiz. Yani eski Sovyetlerdeki Komünist Partisi'nin o politbürosu gibi, böyle suratı asık, ya Afrikalı ya da Latin Amerikalı kökenli papazların, rahip ve rahibelerin olduğu, donuk suratlı, böyle muhteşem heykellerin olduğu bir kilise kompleksi. Avrupalılar yok. Yani evet. Roma'da bir Vatikan var ama Vatikan'ı dolduranlar Latinler, Latin Amerikalılar ve Afrikalılar. Gelelim Kıyamet Kilisesi'ne Kudüs'te. Hakikaten ben orada, orayı da ziyaretimizde gördük. İnsanlar ağlıyorlar. Günahlarından dolayı tövbe ediyorlar. Yani nasıl ki bir Müslümanın gidip böyle
camide duygulanması,
gözyaşı dökmesi, evet, gibi. Gerçekten bir samimiyet gibi var. Evet. O şeydeki, Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde. Başta Ruslar olmak üzere kadınla erkekli geliyorlar, gözyaşı döküyorlar. Yani biraz manevi, mistik bir hava var Kudüs'tekinde, evet, de Kıyamet Kilisesi'nde. Ama Roma'da böyle sinek kaydı tıraşlı, böyle mendebur suratlı insanların oluşturduğu bir papazlar, evet, topluluğu ve görünüşte bir din devleti gibi ama aslında küresel kapitalizmin de göbeğinde olan ve İsviçreli muhafızlar tarafından korunan nevi şahsına münhasır bir yapıdır papalık.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz.
Ama bizden hilafeti kaldıranlar papalığa şu anda övgüler düşüyorlar. O da ayrı, evet, bir konu.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Süremizi noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamız programında bu haftanın önemli başlıklarını konuştuk. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.